Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam, geçen programımızda dinleyicilerimize Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin hayatından, fikir dünyasından bahsetmiş idik. İnşallah bugün de kaldığımız yerden devam etmiş olacağız. Ve vaktimizin diğer yarısında da Musa Topbaş Efendi Hazretlerinden dinleyicilerimize bilgiler aktarmış olacağız hayatından. Menkıbelerden geçirdiği bir hayat var. Ondan güzel örnekleri dinleyicilerimize inşallah anlatmış olacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, Dervişin Günlüğü programına soru ve önerilerinizi dervişingunluğu@erkamradyo.com adreslerinden ulaştırabilirsiniz. Muhterem Hocam, Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin hayatından inşallah devam etmiş olalım hocam. Fikir dünyasından, menkıbelerden. Buyurun hocam.
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. En son programımızda Sami Efendi Hazretleri'nin bazı hayatından örnekler ve eserlerinden, özellikle Musahabe isimli eserinin 6. cildinin son yarısındaki tasavvufi bölümlerden bazı okumalar, seçmeler yapmıştık. Bu şekilde efendim dinleyicilerimize Sami Efendi hakkında biraz malumat vermeye başlamış idik. Süremiz yetmediği için orada kaldık. Şimdi oradan inşallah devam ediyoruz. Sami Efendi'nin Musahabe'nin 6. cildi isimli eserine geçmeden önce şunu söyleyebiliriz. Mustafa Eriş Bey abimiz sağ olsun Sami Efendi'den Hatıralar ismiyle 3 cilt halinde kitap yayınladı. Erkam Yayınları bastı bunları. Efendim, Sami Efendi'yi tanıyan, o günlere yetişmiş bazı zevatı, bazı şahısları dinleyerek bazı mühim hatıraları kitap halinde neşrettiler. Dolayısıyla detaylı bilgi almak isteyen Sami Efendi Hazretleri'ni, onun menkıbelerini, hayatını daha iyi tanımak isteyen kişiler Mustafa Eriş Bey'in Mahmud Sami Efendi'den Hatıralar isimli bu 3 ciltlik kitabı okuyabilirler. Şu anda 3 cilt, belki ileride 4 olur, 5 olur. Şu an itibariyle.
Erkam Yayınları'ndan değil
mi hocam? Evet, Erkam Yayınları'ndan. Oradan bir anekdotla devam edebiliriz. O kitapta şöyle bir şey okuduğumu hatırlıyorum. Sami Efendi malumunuz Adana'da Ramazanoğulları ailesine mensup. Ramazanoğulları köklü bir aile ve aslında zengin bir aile. Fakat Sami Efendi belki işte kazançlarda karışıklık olabilir düşüncesiyle oradan hiçbir miras almamış. Hatta gençliğinde Esad Efendi'nin Kelami dergahına Adana'dan bir şeyler gönderecek. İşte buğday vesaire, un bir şeyler gönderecek. Babasının geniş arazileri var. Sami Efendi ise o buğdaylar biçildikten sonra yere dökülen başaklar olur. İşte kuşlar falan yesin diye, yani çünkü azdır onlar. Sami Efendi o başakları toplarmış, onları öğütür, un yapar, o unlardan İstanbul'daki şeyhinin dergahına gönderirmiş. Babası demiş ki, oğlum niye uğraşıyorsun? Bizim bir sürü arazilerimiz var, bir sürü buğdayımız var, unlarımız var. Oradan al istediğin kadar gönder. Yok, kendi el emeği olsun diye. Yani kendi el emeğiyle olsun diye. Bir de belki hani kazançlar nereden gelmiştir falan endişesiyle, bu takva. Takvadan dolayı bizzat kendisi ekinler biçildikten sonra böyle kurda kuşa dediğimiz, yani kalan şeylerden toplayıp öğütürmüş diye böyle bir şey de eskilerden dinleriz. Hatta sonraki döneminde Mustafa Eriş Bey'in kitabında geçen bir rivayettir bu. Akrabaları Adana'dan geliyorlar Sami Efendi'ye. İstanbul'daki evine geliyorlar. Diyorlar ki, efendim Adana'da merkezde bizim ailemize ait 54 tane dükkan var. Bunları şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğü işletiyor. Ama aslında bizim Ramazanoğulları ailesine bağlı. Yani biz devlete veya mahkemeye müracaat edersek bunları tekrar geri almamız çok kolay. Tapusu bizim elimizde gibi. Ne yapalım, ne dersiniz diye soruyorlar Sami Efendi. O ailenin büyüğü o zamanlar. Sami Efendi Hazretleri diyor ki, şu anda bu 54 dükkanı devletin bu Vakıflar Genel Müdürlüğü mü işletiyor diye soruyor. Evet efendim. O zaman öyle devam etsin diyor. Öyle devam etsin diyor. Yani bir anda şehrin merkezindeki 54 tane dükkanını devlete bağışlamış oluyor.
Evet.
Bu kolay bir şey değil Akifciğim.
Zor
bir şey. Yani böyle anne baba vefat edince ufacık bir miras davasından dolayı, küçücük bir mal paylaşımından dolayı kavga eden, mahkemeye düşen kardeşleri duyuyoruz. Bu böyle insan nefsi malı mülkü sever. Ama Sami Efendi Hazretleri dünyayı elinin tersiyle itmiş, gönlünü Allah'a bağlamış bir insan olduğu için malla mülkle işi yok.
Eyvallah.
Onun için yani bunları söylemek kolay da yap bakalım dedikleri zaman çok da kolay bir şey değil. İşte kamil insanların farkı bu.
Hocam Sami Efendi Hazretleri'nin bu biraz önce anlattığınız olayda yani tarladaki o başak tanelerini toplayıp İstanbul'da şeyhinin dergahına göndermesi, orada da o gıdanın o helalliği alın teriyle kazanmasını gözetiyor. Bu hakikaten günümüzde de hani geçen bir yerde de denk gelmiştim hocam. Böyle hani helal gıdanın hassas olunmadığı zaman insanın o maddi hayatına da manevi hayatına da birçok sirayetinin olduğu söyleniyor. Şimdi geçmiş programlarımızda hani günümüzde tasavvuf nasıl yaşanır örneklerini paylaştığınız zaman bizlerle. Yani bunu da bu noktada sormak istiyorum. Yani günümüzde gerçekten bunun şeyi çok zor. Hani birçok farklı yerlerden belki hani dışarıdan bir tavuk alıyorsunuz mesela. Nasıl geldiği belli değil. Ne yollarla geldiği belli değil. Tabii belki sizin kazancınız helal ama o tavuğun nasıl geldiği belli değil. Burada ne yapmamız gerekiyor günümüzde? Hani çünkü insan herkesin bir maddi ve manevi hayatı var. Ve bu yediğimiz içtiğimizin de buna sirayet ettiği söylenir.
Efendim derler ki büyük zatlar bir derviş maneviyatta ilerlemiyorsa önce yediği gıdaya baksın. Acaba gıdalarda problem mi var? Çünkü feyiz damarlarını, feyiz kanallarını keser. O insan manevi yolda ilerleyemez eğer gıdası karışık ise. Dolayısıyla azami derecede takva. Yani güvendiğimiz kasaplardan böyle mütedeyyin, hayvanı işte besmeleyle kestiğine inandığımız veya işte karışık kuruşuk etlerin olmayacağına inandığımız, güvendiğimiz dindar kasaplardan et almak. Onun haricinde çalışma hayatımızda çok dikkatli olmak. Şimdi diyelim ki bir insan memur. Öğle yemeği saati devlet vermiş diyelim ki bir saat. 12 ile 1 arası öğle yemeği demiş devlet. Sen hala 1.30'a kadar çay, sigara vesaire içerek çalışmaya başlamıyor isen yarım saat ne oldu? Birden 1.30'a kadar devletin malından çaldık. Yani devletin zamanından çaldık veya işimizden kaytardık. Hani Hazreti Ömer'le ilgili bir menkıbe anlatılır. Birisi geliyor selamünaleyküm diyor. Hazreti Ömer selamı hemen almıyor. Yazı yazıyormuş. Yazısı bitiyor. Sonra işte o kandili söndürüyor. Başka bir kandil yakıyor. Ondan sonra aleyküm selam diyor. Ya Ömer niye selamı geç aldın deyince o diyor devletin kandiliydi. Devletin işini yapıyordum yazı yazarak. Sana selam aleyküm selam desem lafa tutulsaydık devletin kandiliyle devlete çalıştığım anda seninle meşgul olacaktım. Devletin kandilini boşa kullanmış olacaktım. Şu an kendi kandilimi veya mumumu yaktım. Bundan sonra artık şu anda konuşabiliriz gibi. Hani biz bunları vaaz kürsülerinden dinliyoruz veya anlatıyoruz ama hayatımıza tatbik edebiliyor muyuz? Bu önemli. Tatbik etmediğimiz zaman aldığımız maaş karışık oluyor işte. Yani %1'i eğer %1 kaytarmışsak işten %1'i, %2 kaytarmışsak işten %2'si problemli oluyor. Çoluk çocuğumuza ve kendimize problemli maaşla gıda yedirmiş oluyoruz. Yani bunları böyle ince düşünmek lazım. Anlatmak kolay, dinlemek kolay. Bugüne getirmek hayatımıza bu menkıbeleri, bu Hazreti Ömer'in ahlakını veya diğer efendim Evliyaullah'ın ahlakını günümüze aktarabilmek. İşte o takvaya, o buğdaylarda işte vesaire anlattık ya Sami Efendi Hazretlerinden. Bu takvaya riayet edebilenler zaten ona göre Cenab-ı Hak yollarını açıyor. Onlar kamil insan oluyor. İşte ötekiler de ala meratibihim derecesine göre devam etmiş oluyor. Eyvallah. Takva, takva, takva. İşte Sami Efendi Hazretleri'nin, büyük zatların üzerinde durduğu şey bu. Tasavvuf yolu zaten takva yolu. Yani bir ruhsatlar vardır, bir de azimet vardır. Yani azimet zora talip olmak demektir. Ruhsat nedir? Efendim siz bu malın nasıl kazandığını bilmiyorsunuz. Hüsnü zan besleyerek, ben yanlış bir şey görmedim. Babama dedemden kalmış. Ona da dedesinden kalmıştır. İnşallah onlar da helal yoldan bu malları elde etmiştir dersiniz. Hüsnü zan besleyerek o mallardan yiyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Çünkü gözünüzle bir istismar, bir yanlışlık görmediniz. Bu şeriatta, fetvada caizdir, normaldir. Ama tarikat, tasavvuf, maneviyatta hassas, hassas, daha hassas. İşte o zaman zaten böyle büyük tatlı yetişiyor. Yoksa işte bizim gibi oluyor.
Estağfurullah.
Orta halli insanlar olmuş oluyoruz. Yani ama herkesin bu hassasiyette olması kolay bir şey değil tabii. Olabilene ne güzel maşallah ama gerçekten özellikle 21. asırda yaşıyoruz. Efendim Orta Asya'ya, Afrika'ya, Balkanlara orada İslam'ı öğretsin diye hizmet için insanlar gönderiliyor. Oralarda şimdi bulunduğunuz çevrede 100 yıl Sovyetler Birliği sisteminden geçmiş topraklar. Bir kısım insanlar yani hayvan keserken besmelenin gerektiğini bilmeyebilir. Şimdi belki yeni öğreniliyor ama Sovyetler Birliği döneminde bir asır boyunca insanlar dinden uzaklaştırıldı. İçkiyle, vodkayla sarhoş edildi. Şimdi bu insanlar yeni yeni öğrenmeye çalışıyor ama belki de hayvan keserken besmele çekileceğini bilmeyen Türkiye'de de vardır. Orta Asya'da da olabilir, başka ülkelerde de olabilir. Şimdi oraya gidiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Böyle mütedeyyin, dindar, güvendiğiniz kişilerden et almak ihtiyaç, çünkü o da bir ihtiyaç yani. İşte o şekilde veya restorana gidiyorsanız güvendiğiniz restoranlardan gitmek gibi. Artık bazen uzun yolculuklar olduğu için ne yapıyordunuz? Ehli kitabın kestiği yenir diye bir fetva var.
Evet.
Artık besmeleyi falan vazgeçtik. Tamam mı? Ehli kitap şey var ya fıkıhta. Yani Hristiyan ve Yahudi bile olsa onların kestiği hayvan yenir diye bir fetva var. Artık çünkü kimin kestiğini bilmiyorsunuz. Yani en güzeli etli bir şey yememek. Ama her şeyde etli. Orta Asya'yı gittiyseniz görmüşsünüzdür. Velhasıl işte yapabildiğimiz kadar. Hani fetva şeyinden bakarsak fetvalar bulunuyor. Bir şekilde fetvalar bulunabiliyor.
Takva boyutuyla
ama
bakmamız
takva
gerekiyor.
Boyutuyla yaşamaya kalkarsak gerçekten zor ama makbul olan da o. Yapabilen, yaşayabilen için en güzeli o.
Burada da hocam sınır herhalde yapabildiğimizin en üst seviyesi değil mi? Yani çünkü mesela diyelim insanlar şunu diyorlar. Ya biz işte bu günümüzde nasıl bilelim ilk işte nasıl kesildiğini, nasıl
şimdi,
satın
evet.
Alındığını.
İllâni la yükellifullahu nefsen illâ vüs'ahâ diyor. Cenab-ı Hak insana gücün yettiğinden fazlasını istemez. La yükellifullahu nefsen illâ vüs'ahâ. Şimdi apartmanda oturuyor bir adam. Yani kendisi gidip de nasıl koyun kesecek? Tek veya nasıl bir tavuk alıp kesecek? Nerede kesecek? Yani banyosunda mı kesecek horozu? Yani bir sürü sıkıntı. Ha köyde olsa, köyde her taraf geniş, sahra geniş. Bir yerde tavuk kendiniz bir mesmeleyle kesersiniz. Biliyorsanız kesmeyi, yolmayı neyse. Ama şehirlerde bunlar gerçekten zor. Bilmeyen, yani kesmeyi bilmeyen de var. Yani işler zor velhasıl. İşler zor. Cenab-ı Hak insana gücünden fazlasını yüklemez diyoruz. Böyle işte fetva tarafından olaya bakıyoruz.
Eyvallah.
Fetva tarafından bir fetvasını buluyoruz. Ama takva tarafından bakarsak işler çok, işimiz zor yani.
Eyvallah hocam.
Şimdi Sami Efendi Hazretleri böyle takvaya riayet eden bir insan. Bu Musahabe isimli eserinden bazı şeyler aktarmıştık dinleyicilerimize. Şu kaldığımız yerden devam edelim. Sami Efendi Hazretleri diyor ki bu Musahabe isimli eserinde, bir kimse eli öpüldüğünde kendi elini keçeden farklı gördükçe o el öpülmeye layık değildir. Eli öpülmekten dolayı kişide bir iftihar ve bir varlık hasıl olmamalıdır. Yani birileri benim elimi öpüyor, o zaman demek ki ben büyük bir zatım diye düşünüyorsa o kişi tasavvufun tesinden bile haberdar değildir. Diyecek ki bu el bir keçe gibi, tahta gibi, bez gibi. Aslında layık değil öpülmeye ama işte öpüyorlar gibi. Tasavvufi tevazu bunu gerektirir. Efendim Sami Efendi Hazretleri tabii o Türkiye'nin baskılı dönemlerinde dini eğitimin, dini hizmetlerin sıkıntılı olduğu, baskı altında olduğu dönemlerde yaşamış ve sessiz, sakin hizmetini ifa etmiş bir Allah dostu. Efendim İstanbul'da ve Anadolu'nun muhtelif yerlerinde birçok müridi, talebesi olmuş. Konya'nın meşhur vaizlerinden Tahir Büyükörükçü Sami Efendi'ye mürid olmuş. İstanbul'da o zamanlar Yüksek İslam Enstitüsü adıyla geçen bugünkü Marmara İlahiyat'ın ilk tasavvuf hocası Mahir İz Hoca da Sami Efendi'ye mürid olmuştur. Hatta Sami Efendi ile ilgili Mahir İz Hoca şöyle diyor. O Hazreti Sami'dir. Biz devri saltanattan beri neler gördük neler, fakat böylesini tesadüf etmedik. Yani Osmanlı son dönemi yetişmiş bir insan Mahir İz Hoca. Devri saltanattan beri, saltanat döneminden beri çok kişileri gördük ama Sami Efendi gibi böyle efendim tevazusuyla, ahlakıyla yüksek bir zata efendim rastlamadık diyor. Ve Mahir İz Hoca Yılların İzi isimli hatıralarında Sami Efendi'ye bağlandığını böyle edebi bir cümleyle, biraz da kamufle edilmiş bir cümleyle, süllemi irademi feyzi Sami'ye rapt eyledim diyor. Süllem, merdiven. İrade merdivenimi, müritlik merdivenimi feyzi Sami'ye, Sami Efendi'nin feyzine rapt eyledim, bağladım diyerek cümleyi bitiriyor. Anlayan anlasın diye. Çünkü kitabın yazıldığı yıllar 70'li yıllar belki.
Evet.
Öyle rahatça söyleyemiyor bazı şeyleri, baskı dönemleri. Ama Sami Efendi, sanırım Bandırma'ya geldiğinde, Bandırmalı Nazım amcamız var, Nazım Yüzbaşı. Onların bulunduğu bir mecliste Sami Efendi'ye nasıl bağlandığını anlatmıştır. Nazım amcamız da bunu zaman zaman anlatır. Ben de İrfan Bahçesi isimli kitabımın sonunda o anekdotu, o rivayeti koydum. Çünkü başka hiçbir yerde yoktu. Yani unutulup kalmasın, tarihe bir belge olsun diye. Olay şöyle. Mahir İz Hoca bir dost meclisinde şöyle anlatmış. Dost meclis dediğim Bandırma'daki Nazım amcanın bulunduğu meclis. Bir gece rüyamda Yunus Emre Hazretlerini gördüm. Bana Mahir Efendi, tasavvuf dersi anlatıyorsunuz. Anlattıklarınızı yaşama zamanı gelmedi mi? Mahmud Sami Efendi'ye gidip mürit olunuz diye tembihte bulundular. Yunus Emre Hazretleri Mahir İz Hoca'ya rüyasında böyle diyor. Sabah abdest alıp Sami Efendi'nin Erenköy'deki evine gittim. Kapıda beni Sami Efendi karşılayıp içeriye buyur ettiler. Bir kahve alır mıyız buyurdular. Olur efendim dedim. Kendi elleriyle iki kahve getirdiler. Birini bana ikram ettiler. Kahve içerken ben konuya nasıl gireceğimi merak ediyordum. O sırada Sami Efendi, Mahir Efendi, yoksa bu gece Yunus Emre Hazretleri size de mi teşrif ettiler? Deyince elimdeki kahve fincanı yere düştü. Sami Efendi, zararı yok. Akşam biz de Yunus Emre Hazretleri'yle beraberdik deyip dökülen kahveyi bez ile sildiler ve bana manevi ders, yani zikir, evrat verdiler. İşte Mahir İz Hoca'nın, Yüksek İslam Enstitüsü'nün ilk tasavvuf hocası Mahir İz Hoca'nın Sami Efendi'ye bağlanışı, hikayesi budur. Kemal Edip Kürkçüoğlu 1973'te yazdığı bir şiirinde Sami Efendi hakkında şöyle diyordu. Eyyam-ı şeb efruzda bir merd-i sıyami, mihrab-ı ubudiyeti ulyada kıyami, yoksullara imdad eli düşkünlere hami, tevhid-i huda rehberi bir zat-ı kirami, hayrul halefi esad-ı dergah-ı kelami, fahrul urefa, bedri hafa, Hazreti Sami. Ali Kemal Belviranlı da Sami Efendi'nin vefatı üzerine yazdığı şiirinin son dizelerini şöyle noktalamış. Tarihe devir açarken fatihlerin hayatı, arşı cihanı sarstı üstadımın vefatı.
Eyvallah hocam.
Bu şekilde bazı o dönemde İstanbul'un meşhur efendim hocalarından, şairlerinden, alimlerinden, tüccarlarından birçok kişi Sami Efendi'ye o dönem bağlanmış. Ve hatta bazı demişler ki bu zenginleri böyle iskele babası derler, gemilerin bağlandığı büyük demir. Sirkeci'deki böyle gemileri bağlarlardı büyük şeylere. Başka iskeleler de vardır. Bu zenginleri dermişler, böyle halatla iskele babasına bağlasanız zor tutarsınız. Çünkü biraz para olunca insana demek ki böyle zapturap edilemiyor. Gezmek istiyor, dolaşmak istiyor işte orada burada. Fakat Sami Efendi bunları böyle tutar, manen kendine bağlar. O adamlar gelir dizüstü çöker, Sami Efendi'yi dinlerlerdi diyor. İşte bu büyük zatların sohbetinin bereketi, takvasının, feyzinin, enerjisinin bereketi. Evet, Musa Topbaş Efendi'nin hayatıyla ilgili bir şeyler paylaşalım inşallah. 1917 senesinde Konya'nın Kadınhanı ilçesinde dünyaya geldi Musa Efendi. Babası ticaret ehlinden ve hayırsever bir zat olan Ahmet Hamdi Topbaş. Annesi Adile Hanım. Dedesinin babası Topbaşzade Ahmet Kutsi Efendi. Bu Ahmet Kutsi Efendi, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifelerinden Bozkırlı Muhammed Kutsi Efendi'den hilafet almış bir mutasavvıf ve alimdi. Yani Musa Efendi'nin aile tarafı hem alim hem de Nakşi Halidi şeyhleri olan insanlar. Doğduğu yıl ailesiyle kadın hanından İstanbul'a göç eden Musa Efendi, ilk eğitimine Enver Paşa İlkokulu'nda başladı. Sonra Kadıköy'deki Fransız Mektebi'ne devam etti. Ardından Nuri Osmaniye'de bulunan İnkılap Lisesi'nde 2 yıl okuyup bu okuldan ayrıldı. Yani liseyi tamamlamadan ayrılıyor. Ailesinin dini bir eğitim almasını istemesi üzerine Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'dan Kur'an-ı Kerim ve din dersleri, Mustafa Asım Yörük'ten eski usulde Arapça ve dini bilgiler, Hattat Hamit Aytaş'tan Hüsni Hat dersleri aldı. Bu arada özel Fransızca dersleri de aldı. Bekir Haki Yener, Tahirül Mevlevi, Babanzade Ahmet Naim, Ali Yekta Efendi ve Ömer Nasuhi Bilmen gibi alimlerin sohbetlerinden istifade etti. 1950'li yıllarda Bediüzzaman Said Nursi'nin sohbet ve hizmetinde de bulundu. 1941'de Hacı Fahri Kiyalı'nın kızı Fatma Feride Hanım'la evlendi. Bu Hacı Fahri Kiyalı'nın kimdir size onu anlatayım birazcık. Fahri Kiyalı hanımıyla İstanbul'da efendim ticaretle meşgul bir aile. O zamanki şartlara bakılırsa İstanbul'un nispeten varlıklı bir ailesine mensup bunlar. Fakat İkinci Dünya Savaşı başlıyor. İkinci Dünya Savaşı başlayınca 1940'lı yıllar, bir kısım İstanbul'da böyle elinde 3-5 kuruş parası olan insanlar, acaba ne yapsak? Yani Yunan, Almanlar Türkiye sınırına kadar gelmişler neredeyse. Avrupa İkinci Dünya Savaşı'yla kasıp kavruluyor, Hitler dönemi. Acaba Hitler Türkiye'de girer mi? Türkiye'ye girip İstanbul'da işgal ederse işte ne yaparız diye düşünerek elinde biraz parası olanlar yurt dışında güvenilir bankalara veya bir yerlere yatırıyorlarmış. Güvenli şeylere. Hani böyle İsviçre bankaları falan derler ya.
Evet.
Onun gibi veya işte Amerika'daki bazı güvenli şeylere. Hani Türkiye böyle bir şeye girerse, istila durumu olursa, işgal durumu olursa, işte ise 3-5 kuruş kenarda akçamız olsun diye. Bazı zenginler bunu yaptığını duyunca bu Hacı Fahri Kiyalı'nın hanımı da bir akşam bey diyor, millet böyle böyle yapıyormuş. İşte yurt dışında bir yerlere parasını yatırıyormuş. Benim biraz altınlarım, bileziklerim var. Savaş kapıda. Bunları da diyor bozdurup para yapıp yurt dışında bir yere yatırsan. Yani güvencemiz, çoluğun güvencesi olur gibilerden. Peki diyor, ver hanım diyor şu al bileziklerini, şeylerini. Alıyor. Efendim bir iki gün sonra hanımı tekrar soruyor Fahri Kiyalı'ya. Ne yaptın diyor, nereye yatırdın bizim paraları? Diyor ki Ahiret Bankası'na yatırdım. O neresi diyor hanımı? Kur'an kursuna verdim diyor. Kur'an kursuna götürüp vermiş. Böyle tevekkül ehli insanlar.
Kendini devam belki ediyorlar. De garanti alanlarında birçoğu belki günümüzde aynı zenginliğe devam etmiyor.
Evet. Takdiri hüda.
Evet.
Yani işte biz güvenli bir ülkeye paramızı depolayalım efendim ne olur ne olmaz diyenler belki bugün battı gitti. İflas etti. Tarihe karıştı. Ama Ahiret Bankası'na yani Kur'an kursuna o paraları veren Kiyalı ailesi bugün Cenab-ı Hak yürü ya kulum demiş. Bu da kaderin bir cilvesi.
Eyvallah.
İşte bu Fahri Kiyılı'nın kızı Fatma Firde Hanım'la evleniyor Musa Efendi Hazretleri. Yani Kiyılıların damadı oluyor. Kendi babası zaten varlıklı bir insan. Bu evlilikten Osman Nuri ve Ebu Bekir isminde iki oğlu dünyaya geldi Musa Efendi'nin. Gençliğinde başladığı kumaş ticareti işine babasının 1944'teki vefatından sonra ağabey ve kardeşleriyle birlikte devam etti. 1950 yılında Nakşibendi Şeyhi Mahmud Sami Ramazanoğlu ile tanıştı. Bir süre onun sohbet ve hizmetine devam etti. 1956'da intisap ederek mürid oldu Musa Efendi, Sami Efendi'ye 1956'da mürid oluyor. Kendisi bu bağlanışı şöyle anlatır. Muhterem üstadımızın huzuru âlilerine girdiğimizde tasavvufa dair hiçbir malumatım yoktu. Bize evrat, zikir verecekler, yapacağız, o kadar sanıyordum. Manevi terakki yani ilerleme gibi şeyleri bilmiyordum. Maneviyatı zahiri ders gibi telakki ediyordum. Oysa kalbe kuvvetli bir aşk aşısı yapılıyor. Salik yani derviş, zeki ve anlayışlı ise onun farkına varıyor, kıymetini biliyor ve o hali muhafaza ile terakki ediyormuş, yani manen ilerliyormuş, diyor Musa Efendi Hazretleri. Musa Efendi uzun yıllar şeyhine hizmet etti ve 1976'da Mahmud Sami Efendi tarafından kendisine hilafet verildi. Bu hilafetin belgesi, icazetin, diplomanın belgesi, Adem Ergül Bey'in Sahibül Vefa, Hacı Musa Topbaş isimli eserin içinde vardır. Mahmud Sami Efendi'nin kendi Osmanlıca el yazısıyla Musa Topbaş Efendi'ye verdiği icazetname o eserin içinde var. Şeyhinin 1984'teki vefatından sonra manevi talebelerinin irşat vazifesini devam ettirdi. Sami Efendi Musa Efendi'ye verdiği icazetnamede şöyle diyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. İhvan-ı kiram ve ehli yakine arz edebilirim ki, tarikat-ı aliye-i Nakşibendiye'de hizmet, gayret ve samimiyetinden dolayı siz evladı maneviyemiz Musa Efendi'yi tebrik eder ve talib-i rüştü reşad olan ibad-ı salihine talim-i tarikat ve ilka-i nisbeti feyzü bereket için azizim efendimden haiz olduğum ruhsat icabınca zatınızı mezun eyledim. Yani size izin veriyorum, icazet veriyorum, diploma veriyorum, siz de halkı irşat edebilirsiniz diyor.
Orada aynı zamanda da Esad Erbil Hazretlerine de bir atıfta bulunuyor tabii, değil mi hocam? Ben çünkü ondan da izin aldım.
Tabii ondan aldığım yetkiyle bu işi yapıyorum diyor.
Evet.
Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak Hazretleri kalbinizi menba-ı iman ve lisanınızı mecra-i irfan eylesin. Zat-ı âlinize sohbet eden ihvan-ı dini şerefi sohbetinizden müstefid buyursun. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina ve hadina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Erenler Köyü Nakşibendi ve Kadiri Meşayihinden Şeyh Mahmud Sami Ramazanoğlu. Hicri tarih 12 Ramazan 1396, miladi 7 Eylül 1976. Musa Efendi gençliğinde güzel sanatlara, özellikle hat sanatına meraklıydı. Bu dönemde oluşturduğu zengin hat koleksiyonunu tasavvuf yoluna girince kalbimi meşgul etmesin düşüncesiyle çevresindekilere dağıtmıştır. 1980 yılında İstanbul'da Erkam Yayınları'nın kurulmasına, 1986 yılında da Altınoluk Dergisi'nin yayın hayatına başlamasına öncülük etmiştir Musa Efendi. Musa Topbaş Efendi birçok hayır müessesesinin kurulmasına öncülük eder, faaliyetlerine destek olurdu. Kur'an kursu, İmam Hatip Lisesi, cami, huzurevi ve hastane yapımı teşvik ederdi. İlim Yayma Cemiyeti ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı gibi dini hizmet kurumlarının açılmasına destek olmuştu. Bosna, Kosova ve Çeçenistan gibi bir dönem Müslümanların sıkıntı çektiği bölgelere yardım gönderilmesini sağlamıştı. Bazı dostlarını ve evliya türbelerini ziyaret gibi maksatlarla Pakistan, Güney Afrika ve Orta Asya'ya seyahatler yapmıştı. Medine-i Münevvere'de aylarca ikamet ettiği olurdu. Türkiye'de bulunduğu zamanlar dost ve müritlerle sohbet etmek için Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde seyahatler düzenlerdi. Kendisi başlı başına bir vakıf insanıydı. hayır hizmetlerinin her türlüsü için ayrılmış fonu vardı. Kitap, yetimler, hastalar, cami ve okul yapımı için ayrılmış tahsisatı bulunurdu. Bu fonlardan her birini bir seveni vasıtasıyla yürütür ve kendisi de kontrol ederdi. Kitap fonunu kitap almaya mali gücü olmayan okumaya meraklı kişiler ile pek çok insanın istifade edebileceği kütüphaneler için kullandırırdı. Yetimler fonunu anne babasından birini kaybetmiş okumaya istidatlı bilhassa hafız gençler için tahsis ederdi. Nitekim Bosna Hersek zulmünün meydana geldiği günlerde bu savaşta anne babalarını kaybeden Boşnak çocuklar için bir yetimhane, yetimler yurdu kurmak için öncülük etmiş ancak bürokratik engeller sebebiyle maalesef bu yetimler Türkiye'ye getirilememişti. Hasta ve ilaç fonunu ise hastanelerde parası olmayan hastalara ilaç, ameliyat ve tedavi masraflarına katkıda bulunmak üzere sarf ederdi. Cami ve okul inşaatı içinde özel bir fonu bulunur. Bunu da camisi ve okulu bulunmayan yer ve yöreler için ayırırdı Musa Efendi Hazretleri.
Hocam hep sohbetlerde bahsederler büyüklerimiz. Musa Efendi Hazretleri'nin hayatında bir intizam olduğunu, yani bir ikram yapılacaksa bile bu onda bir tabakların konuluşuna kadar bir intizam olduğunu. Şimdi burada da aynı şekilde işte o hayri hizmetler yapılırken de o intizamı sizin buyurduğunuz üzere görüyoruz yani. Çünkü kitaplar için ayrı, diğer şeyler için ayrı, diğer hizmetler için ayrı ve bu hizmetlerin de aynı zamanda maksadı da çok güzel bir şekilde planlanmış.
İşte insan kendi özel hayatında disiplinli olunca hizmet hayatı da, iş hayatı da her şey disiplinli oluyor, düzenli, intizamlı oluyor demek ki. Hastalar ve yaşlılar onun merhametini en çok celbeden kesimdi. 1987 yılında evlerinden ve yuvalarından olmuş yaşlı ihtiyarlar için bunlar haklarında Allah Teala'nın üf bile demeyin buyurduğu kimselerdir. Aslında bunları evlerimizde barındırmalıyız. Madem ki bunu yapamıyoruz, öyleyse onlara yuva sıcaklığında hizmet verecek huzur yurtları kurmalıyız demiş ve Hüdayi Vakfı'na bağlı olarak kurulan huzur yurdunun kuruluş masraflarını bizzat kendisi ve yeğenleri karşılamıştı. Musa Efendi insanların gençlik çağlarından itibaren güzel alışkanlıklar kazanmasına özen gösterirdi. Topbaş ailesinin çocukları için bir özel eğitim başlatmış ve onlara harçlıklarından infak ve hediye için mutlaka pay ayırmalarını söylemişti. Hatta onların bu iş için bir defter tutmalarını ve harçlıklarından başkalarına hediye için ayırdıkları miktarı yazıp kendisine göstermelerini ister, böylece onları genç yaşta vermeye alıştırırdı. Mesela Musa Efendi şöyle diyor, bir baba elinde yanında çocuğu var 5-6 yaşlarında. Yolda giderken bir fakir gördü. Ona biraz para vermek istedi. Mümkünse kendisi vermesin, çocuğuna o parayı versin, oğlum al şu parayı, şu amcana ver desin. Böylece o çocuğu küçük yaşta vermeye alıştırıyor.
Evet.
Yani kendisi verse, çocuğu görse o da nispeten faydası olur ama bizzat çocuğun eliyle verirse daha da tesirli olur. Çocuk ben verdim diye hem ondan bir manevi haz alıyor hem de vermeye alışıyor küçükten. İşte doğru olan neymiş demek ki? Küçükten itibaren çocukları vermeye alıştırmak. Bir hurma dahi olsa, bir hurmanın yarısı dahi olsa, değil mi? Hadisler bunlar geçiyor. Bir hurmayla dahi olsa, bir hurmanın yarısı ile dahi olsa ikram edebilmek. Yani imkanımız sınırlı olabilir. Yani sınırlıysa sınırlı veririz ama yine verebilir insan. Yeter ki vermeye alışsın. İşte Musa Efendi de kendi akraba çocukları küçükten vermeye alışsın, ikrama alışsın diye kendilerine çocuklara harçlık veriyor bizzat. Para dağıtıyor harçlık. Haftaya kadar bu harçlıklardan annenize, babanıza, arkadaşlarınıza ikramda bulunun. Kime ne verdiğinizi de yazın. Haftaya bana gösterin diyormuş. Haftaya gösteriyorlar. Birisi diyor ki babama çorap aldım. Anneme başörtüsü aldım. Arkadaşıma çikolata aldım. Maşallah aferin. Hadi biraz daha para veriyor Musa Efendi o çocuklara. Yani böyle verme alışkanlığını kazansınlar diye. Onun için bu aile zaten eskiden beri vermesiyle meşhur. İstanbul'da veya Türkiye'de hayır hasenat, İslami hizmetlere, fakir fukaraya, sehavetleriyle, cömertlikleriyle bilinen bir aile. Demek ki bu yukarıdan geliyor böyle. Dededen geliyor. 1980 ve 90'lı yıllarda Afganistan, Bosna, Çeçenistan, Kosova ve Filistin'deki Müslümanların sıkıntı çektiği dönemlerde oralara yardım için öncülük etmişti Musa Efendi. Bir sohbet meclisinden sonra Bosna Hersek'teki yaraların sarılması için yardım toplanmıştı. Herkes kendi adına belli bir yardımda bulunduğu sırada o büyük bir meblağ uzatmış ve bir dostun buraya verilmek üzere fakire emaneti diyerek takdim etmişti. Orada bulunanların çoğunda verilen bu paranın meclise gelememiş bir şahsın gönderdiği yardımı düşüncesi oluşmuştu. Ancak onun emanet dediği kendi parası, dost dediği de Allah Teala'ydı.
Hocam o eserlerinde de bize ulaşan sohbetlerinde de bu usulü ve uslubu Musa Efendi Hazretleri'nin kullandığını biliyoruz. Şey denilir yani genelde ben işte veya kendi isminden zikretmez.
Yapıldı, işte, yapıldı edildi.
Evet.
Evet yani Ankara'ya gittik demez de Ankara'ya gidildi. Sohbet edildi.
Eyvallah hocam.
Sen çıkınca aradan kalır seni yaradan. Yani ben biz kelimelerin aradan çıkardığı zaman yapıldı, edildi. Başkaları yapmış gibi sanki. Evet böyle bir şeyi var Musa Efendi Hazretleri'nin. Onun üzerinde en çok durduğu meselelerden biri de günümüzün en yaygın hastalıklarından olan ferdiyetçi yani bireysel yaşamaktı. Toplum için hizmet ehli bir insan olmak gerektiğini söylerdi. Sohbetlerinde daima Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ashab-ı kirama sorduğu "Bugün Allah için bir yetim başı okşadın mı, bir hasta ziyaretine gittin mi, bir cenaze teşhiğinde bulundun mu?" hadisini sık sık gündeme getirirdi. Her sene örf haline getirdiği toplu düğünlerde birçok gencin mutlu bir aile yuvası kurmasına vesile olur, bu gençlere maddi olarak da yardımda bulunurdu. Ayrıca hem Türkiye'de hem de Medine'de iftar sofraları kurdurur, iftar sevincini Müslümanlarla paylaşırdı. Evinin bahçesindeki kedi ve köpeklere de çok şefkat gösterir, onların gıdası ile özel olarak ilgilenirdi Musa Efendi. Evet, Musa Efendi ile ilgili daha bir şeyler anlatılabilir ama sanırım vaktimiz azaldı. Evet. Belki haftaya bu konudan devam ederiz. Belki başka konulardan devam ederiz inşallah.
İnşallah hocam. Muhterem hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bugün Sami Ramazanoğlu Hazretleri ve Musa Topbaş Hazretleri'nin İrfan Bahçesi'nden güllerden koklatmış oldunuz bizlere. Teşekkür ediyoruz hocam. Muhterem dinleyenlerimiz, Dervişin Günlüğü programının bugün de sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki haftalarda buluşmak dileğiyle efendim. Selametle kalınız.